Ayrım 4. O gün Animalık çiftliğinde büyük bir ziyafet veriliyordu. Lomberg'den ve diğer köylerden bir yığın konuk davet edilmişti. Susan'ın annesi günlerce pasta ve yemek hazırlamıştı. "Bu ziyafet bize biraz tuzluya mal olacak," diyordu Susan'ın babası. "Ama ne yapalım olsun, madem ki ziyafet veriyoruz, cimriliğin canı cehenneme. Sığır etinden yapılmış köfteler, tuzlanmış ringa balığı filetoları, tütsülenmiş yılan balığı, yahniler, pudingler, kocaman tepsilere dizilmiş elmalı ve peynirli pastalar ve daha neler neler." Harry kendisine özgü bir sosis çeşidi hatırlıyordu ki konukların birçoğu onu tadabilmek için çok uzaklardan geliyordu. Annesinin hazırladığı bu sosis Zozo'nun bile aklını başından alıyordu. Dışarıda ziyafet günlerine yarışır bir hava vardı. Güneş pırıl pırıldı. Elma ağaçları ve leylaklar çiçek açmıştı. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyorlardı. Şirin bir tepenin üzerine kurulmuş olan elmalık çiftliği o kadar güzel görünüyordu ki sanki bir rüya aleminden çıkmış gibiydi. Avlun her yanı tırmıklanarak çöpten temizlenmişti. Evin en ücra köşesindeki taşlıklar bile silinerek parlatılmıştı. Bütün yemekler tam tekmil hazırdı. Kısacası hiçbir şey eksik kalmamıştı. "Ama durun durun, yoksa bir eksik mi var?" "Hay aksi şeytan," diye bağırdı Zozo'nun annesi. "Bayrağı unutmuşuz ya." Bütün İsveç'te olduğu gibi Svensson'ların da evinin önünde bir bayrak direği vardı. Bu bir gelenekti. Büyük ziyafetlerde, yaş günlerinde ve diğer mutluluk günlerinde sarı lacivert İsveç bayrağı evinin önüne asarlardı. Susan'ın babası durur mu? Hemen bayrak direğinin yanına koştu. Çocuklar da onun peşine takıldılar. Bayrağın göklere yükselişini görmek istiyorlardı. Susan'ın annesi hizmetçi Dina ile mutfakta baş başa kalınca, "Sanırım bugünkü ziyafet büyük bir başarıyla sonuçlanacak," dedi. Lina aynı kanaatte değildi. "Bana kalırsa Zozo'yu geçen seferki gibi bir iki yere kilitlesek daha başarılı olabiliriz," diye karşılık verdi. Susan'ın annesi Lina'ya karşı öfkeli bir bakış fırlattı ama cevap vermedi. Lina omuzlarını silkelerek homurdandı. "Benim için fark etmez," dedi. "Bekleyin göreceğiz." "Hayır," dedi annesi. "Zozo'ya laf yok. O nazik bir çocuk." Bir taraftan böyle konuşurken bir taraftan da pencerenin aralığından kız kardeşiyle koşmaca oynayan sevimli yumurcağını seyrediyordu. Her ikisi de melekler kadar güzeldi. Zozo yine mavi çizgili takımını giymişti. Başında da tahmin ettiğiniz gibi o kıvırcık saçlarını örten ünlü tapkası vardı. Küçük İda'ya da gelince kırmızı bir elbise giyinmişti. Minicik yuvarlak karnının çevresine de beyaz bir kuşak bağlanmıştı. Anneleri onlara gururla bakıp gülümsedi. Sonra da telaşlı bir sesle kocasına seslendi. "Antoine, lütfen biraz çabuk ol. Bayrağı hemen asmalısın. Neredeyse konuklar gelmek üzere." Susan'ın babası bayrağı çektikten sonra her şey yoluna gelecekti. Ne yazık ki bir talihsizlik oldu. Çiftlik kahyası Alfred ahırdan çıkıp heyecanla koştu. "Yetişin beyefendi," diye bağırdı. "İneğiniz yavrulamak üzere." Camgöz adında bir inekti bu. Bencil hayvan, tam doğuracak zamanı bulmuştu. Bayrağı bile asamadan neredeyse misafirliğin geleceği bir vakitte olacak iş miydi sanki? Susan'ın babası şaşkınlık içerisinde bayrağın ipini çıkartarak ahıra koştu. Çocuklar direğin yanında baş başa kalmışlardı. Küçük İda başını yukarı doğru kaldırmış, gözlerini kırpıştırarak direğin tepesindeki minik yaldızlı küreye bakıyordu. "Ne kadar yüksek," diye haykırdı. "Tepesine bir çıkabilsem oradan şehri göreceğime eminim." Zozo biraz düşündü. Aklına küçük bir şeytanlık gelmişti. "Sanırım bu dileğini gerçekleştirebilirim," dedi. "Seni direğin tepesine çıkartmamı ister misin?" Küçük kız kahkahalarla güldü. Bu Zozo'nun da bilmediği şey yoktu. Böyle bir ağabeye sahip olmak gerçekten büyük şans. "İstemez olur muyum? Elbette isterim. Şehri görmek için can atıyorum." "Davran öyleyse," dedi Zozo. Sonra da ipin ucundaki bayrağı bağlamaya yarayan çengeli İda'nın kuşağına geçirdi. Bayrağın ipini de iki eliyle sımsıkı kavradı. Bir taraftan da neşeyle bağırıyordu. "Hayırlı yolculuklar İda." Küçük kıza gelince o da abine doğru el sallayıp "Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık," diye karşılık veriyordu. İda direğin tepesine kadar yükselmişti. Bunu gören Zozo tıpkı babasının bayrak çekerken yaptığı gibi ipi direğin çevresine sarıp sımsıkı bağladı. Küçük biricik kız kardeşini yere düşürüp bir tarafını acıtmak istemiyordu. Zavallı İda sanki bir resim gibi direğin tepesinde kaskısı duruyordu. "Şehri görebiliyor musun?" diye bağırdı Zozo. "Hayır," diye karşılık verdi kız. "Sadece Longberg'i görebiliyorum." "Vah vah, çok üzüldüm. Demek sadece Longberg. Öyleyse indireyim seni." Küçük kız, Olmaz diye atıldı. Buradan köyü bile seyretmek çok hoş. Gelen misafirleri bile görebiliyorum. İri doğru söylüyordu. Birkaç dakika sonra çiftliğin önü atlarla ve arabalarla dolmuştu. Bir grup misafir avlu kapısından geçip eve doğru yürümeye başlamıştı. En önde de saygıdeğer misafirlerden biri olan Bayan Petrel vardı. Ev sahiplerince hazırlanan o nefis sosislerin tadına bakmak için çok uzaklardan geliyordu. Başına geçirdiği renkli teleklerle süslü koskoca bir şapka haşmetli gövdesini neredeyse kapatıyordu. Bayan Petrel çevresinde hayranlıkla süzüyordu. İtiraf edelim ki elma ağaçları ve leylakların ortasında dimdik duran bu çiftlik parıldayan güneş ışıkları altında gerçekten görmeye değer bir manzaraydı. Ziyafet günlerine yarışır bir hava vardı dışarıda. Bayrak da nazlı nazlı dalgalanıyordu. Evet, dalgalanıyordu. Bayan Petrel bile miyop gözlüklerin altından onun dalgalanışını görebiliyordu. Fakat bu işte bir gariplik vardı. Birden durdu. Hay Allah diye mırıldandı. Bu Swenson'larda ne oluyor böyle? Bu ne biçim bayrak? O sırada Zozo'nun babası ahırdaki işini bitirmiş dışarı çıkıyordu. Bayan Petrel'i görünce aziz dostum Antoine diye seslendi. Bu direği niçin Danimarka bayrağı çektiğinizi bir türlü anlamıyorum. Zozo Bayan Petrel'in yanında duruyordu. Danimarka bayrağının rengi hakkında bir fikri yoktu ama direğin ucunda sallanan kırmızı beyazlı şeyin bir Danimarka bayrağı olmadığını biliyordu. Ha ha ha diye güldü. O bayrak değil ki, bizim İda. Küçük kız asılı bulunduğu direğin ucunda kahkahalarla gülüyordu. Evet, benim, ben İda diye bağırıyordu. Köyü kuş bakışını seyretmek ne kadar hoş. Babasının yüzünden düşen bin parça oluyordu. Hiç gülmüyordu. Koşa koşa gidip kızını direkten indirdi. Küçük İda yere ayak basar basmaz el çırparak haykırdı. Aman tanrım, ne kadar hoştu. Zozo'nun beni leğene batırdığı günden bu yana böylesine eğlenmemiştim. Zozo ile birlikte Kızılderili oyunu oynadıklarını günden bahsediyordu. Annesinin frenk üzümlerinden reçel kaynattığı leğen vardı. Zozo kardeşini sadece bir Kızılderili'ye benzetebilmek için kafasını bu leğene batırmıştı. Zavallı Zuzu. Biricik kız kardeşini eğlendirebilmek için neler icat ediyordu ama anlayan kim? Kendisine teşekkür edecekleri yerde basıyorlardı azarı. İşte bu kez yine de babası onu kolundan yakalamış sürüklüyordu. Her zaman olduğu gibi tavan arasına götürüyordu. Gelenek haline gelmişti. Her budalalık yaptığında buraya kapatılıyordu. Hizmetçi Lina... Ben zaten demiştim böyle bir şey olacağını. Sozo'ya gelince sümüğünü çeke çeke ağlıyordu. İnanın benim bir suçum yok diyordu. İda şehri görmek istemişti, onun için yaptım. Sozo bu konuda babasını çok haksız buluyordu. Küçük İda'yı şehri göstermenin yasak olduğunu ona kimse söylememişti ki. Zavallı kızcağız köyden başka bir yer görmediyse kabahat Sozo'nun muydu sanki? Sozo durmadan ağlıyordu. Babası onu tavan arasına kilitledikten sonra çekip gitti. Artık sesini kesmişti. İşin doğrusunu söylemek gerekirse tavan arası o kadar kötü bir yer değildi. İçeride yeteri kadar tahta parçası ve odun vardı. Bunlardan kendi bir yığın oyuncak yapabilirdi. Zaten buraya her kapatılışında tahtalardan yontulmuş bir adam heykelciği yapıyordu. Şu anda 45 tane heykelciği vardı. Eğer durum böyle giderse tavan arasında yontacak odun kalmayacaktı. Onların ziyafeti umurumdaydı sanki diye homurdandı kendi kendine. Babam isterse bayrağı kendi başına da çekebilir. O olsun işte. Yeni bir heykelcik yapacağım ve yaramazlığıma devam edeceğim. Sözü her şeyin farkındaydı. Kendisini orada uzun süre tutmayacaklarını ve biraz sonra gelip çıkartacaklarını biliyordu. Babası her seferinde yaptığın budalalığı iyice düşünüp aklın başına gelinceye kadar burada kalacaksın. İşte o zaman aynı sersemliği yapmazsın diyordu. Fırıldak Sozo bu konuda söz dinliyordu. Aynı budalalığı hemen hemen hiç yapmıyordu. Ama ne var ki kimsenin aklına hayaline gelmeyen farklı budalalıklar çıkartıyordu. Sozo tavan arasına oturmuş yeni bir heykelcik yontuyordu. Bir taraftan da kız kardeşi İda ile gerçekleştirdiği son yaramazlığını düşünüyordu. Bu düşünce ona hız kazandırıyor ve daha çabuk yontuyordu. Hemen bitirmişti. O an karşı konulmaz bir arzuyla dışarıda olmak istedi. Sanırım herkes onu unutmuş olmalıydı. Uzun süre beklediği halde ne gelen vardı ne giden. Artık iş başa düşmüştü. Sozo buradan kendi başına nasıl çıkabileceğini araştırmaya başladı. Belki pencereden diye düşündü. Bu o kadar zor olmasa gerek. Pencere yerden epey yüksekti. Ama duvarın dibine yığılmış olan tahta ve odun yığınlarının üzerine tırmanarak oraya ulaşabildi. Pencereyi açtı ve atlamak istedi. Bir de ne görsün, tam atlayacağı yerde korkunç derecede büyümüş ısırgan otları vardı. Böyle bir ısırgan kümesinin içine atlamaktan daha budalaca ne olabilirdi? Zaten daha önceki günlerde bu merakını gidermişti. Isırganların ortasına atlamanın nasıl bir duygu olduğunu biliyordu. Yeniden denemeye kalkmak gerçek anlamda bir budalalık olurdu. Ben aklımı kaçırmadım, diye mırıldandı Zozo. Buradan çıkmanın daha tehlikesiz bir yolu olmalı. Bütün İsveç çiftliklerinde olduğu gibi elmalık çiftliğinin çevresinde de ahşaptan yapılmış küçüklü büyüklü kulübecikler vardı. Her biri değişik amaçlar için kullanılıyordu. Ahırın, samanlığın, koyun ağılığının, domuzlukların ve kümeslerin yanı sıra aralarında zevkle saklambaç oynayabilecek küçük yapılar da vardı. Tam karşıda Bayan Simmons'ın sucuk ve pastırmaları, işlenmiş yılan balıklarını ve özel hazırladığı nefis sosisleri de depo ettiği küçük bir odacık yer alıyordu. Bir başka evcik daha vardı ki hizmetçi Lina oraya çamaşır leğenlerini yerleştirir ve ailenin çamaşırlarını yıkardı. Hemen onun yakınında ise birbirine bitişik iki ayrı kulübecik vardı. Bunlardan biri Zozo'nun bulunduğu tavan arasını gözden ırak tutuyor ve duldalılıyordu. Diğer kulübe kiler ve çamaşır olarak kullanılıyordu. Her akşam Zozo ile Ida bu küçük yapıların arasında birbirlerini kovalayarak saklambaç oynarlardı. Ama ısırganların bulunduğu yere hiç yaklaşmazlardı.